Ayrım 12. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. Sayfa 156. 25. bölüm. 8 şilin bana 3 gün 4 gece yetti. Waterloo yolunda yaşadığım kötü tecrübeden sonra tahta kurularına Londra'nın güneyinde kuzeye göre daha çok rastlanıldığı tuhaf ama herkesin bildiği bir gerçektir. Nedense nehri henüz büyük gruplar haline geçmiş değiller. Yazarın notu. Doğu yönünde ilerledim ve bir sonraki geceyi Pennyfields'ta bir pansiyonda geçirdim. Bu Londra'daki diğer sayısız pansiyona benzeyen alelade bir yerdi. 50 ila 100 kişilik kapasitesi vardı ve bir vekil tarafından işletiliyordu. Yani pansiyon sahibinin vekili tarafından. Zira bu pansiyonlar çok karlı işletmelerdir ve sahipleri zengin adamlardır. Bir yatakhanede 15-20 kişi kalıyorduk. Yataklar yine soğuk ve sertti ama çarşaflar yıkanalı en fazla bir hafta olmuştu ki büyük bir gelişmeydi bu. Ücret 9 peni ya da 1 şilindi. 1 şilinlik yatakhanede yatakların arasında bir yerine 2 metre vardı. Ve kurallara göre akşam 7'ye kadar nakit ödemezsen kovuluyordun. Aşağıda tüm pansiyonerlerin ortak kullanabileceği bir mutfak vardı. Ateşi kullanmak bedavaydı ve yemek tencereleri, çay çanakları ve ekmek kızartma çatalları mevcuttu. Yıl boyunca gündüz gece aralıksız yakılan ateş tuğlasından 2 büyük ocak vardı. Ateşle ilgilenme, mutfağı süpürme ve yatakları toplama görevini pansiyonerler sırayla üstleniyorlardı. Kıdemli bir pansiyoner, Normanlara benzeyen Steve adında yakışıklı liman işçisi evin reisi olarak biliniyordu. Tartışmalarda ara buluculuk yapıyor ve evden insan atma görevini ücretsiz üstleniyordu. Mutfağı sevmiştim. Yerin kat kat altında alçak tavanlı bir mahzendi. Kok kömürü dumanı yüzünden sıcak ve insanı mayıştıran bir havası vardı. Sadece ateşlerle aydınlanıyordu ve alevler köşelere simsiyah kadifemsi gölgeler düşürüyordu. Tavandaki iplere eski püskü çamaşırlar asılıydı. Çoğunlukla limanda çalışan yüzleri alevlerin kırmızı ışığıyla aydınlanan adamlar ellerinde tencerelerle bir ocaktan ötekine geçip duruyordu. Bir kısmı neredeyse çırılçıplaktı. Çünkü çamaşır yıkamış, kurumasını bekliyorlardı. Geceleyin kağıt ve dama oynanıyor, şarkılar söyleniyordu. Ailesine ihanet etmiş bir delikanlıyım, en sevilenlerindendi. Bir gemi enkazıyla ilgili popüler bir şarkı da öyle. Bazen gecenin ilerleyen saatlerinde insanlar ucuza aldıkları salyangozlarla gelip herkesle paylaşıyordu. Genel olarak bir yemek paylaşımı söz konusuydu. İşsizlere muhakkak yiyecek veriliyordu. Biraz solgun, derisi pörsümüş, belli ki ölmekte olan ve zavallı Brown doktora gitti. Adamı 3 kere açtılar diye anılan yaratık düzenli olarak diğerleri tarafından besleniyordu. 2-3 pansiyoner yaşlı emeklilerdi. Onlarla karşılaşana kadar İngiltere'de haftada 10 şilinlik emekli maaşıyla geçinen kişiler olduğunun ayırdına varmamıştım. Bu yaşlı adamların başka hiçbir gelir kaynağı yoktu. Biri çok konuşkandı. Ona nasıl hayatta kalabildiğini sordum. Dedi ki, dam altı için gecelik 9 peni, eder sana haftada 5 şilin 3 peni. Sonra cumartesileri tıraş olmak için 3 peni gerekiyor. O da etti 5 şilin 6 peni. Sonra ayda bir kere 6 peniye saç kestirdin diyelim, eder haftada bir 3 peni daha. Yani yemek ve tütün için geriye yaklaşık 4 şilin 4 peni kalıyor. Başka herhangi bir masraf tasavvur edemiyordu. Yemeği margarinli ekmek ve çaydan, haftanın sonlarına doğru da kuru ekmek ve süssüz çaydan ibaretti. Ve giysilerini herhalde hayır kurumundan alıyordu. Halinden memnun görünüyordu. Yatak ile ateşe yemekten daha çok değer veriyordu. Ama haftada 10 şilinlik bir gelirle tıraşa para harcamak gerçekten takdire şayan. Bütün gün sokaklarda avare avare dolaştım. Doğudan Wapping'e, batıdan White Palace'a kadar gittim. Paris'ten sonra çok tuhaftı. Her şey çok daha temiz, sessiz ve kasvetliydi. İnsan tramvaylarının iniltilerini, arka sokaklarda gürültülü, kokuşmuş yaşamı ve meydanlardan takır tukur geçen silahlı adamları özlüyordu. Burada insanlar daha iyi giyimliydi. Yüzler daha alımlı, daha zarifti ve birbirine daha çok benziyordu. Fransızların o yakıcı özgünlüğü ile fesatlığından eser yoktu. Daha az sarhoştuk, daha az kir ve daha az kavga. Ayrıca daha çok aylaklık vardı. Her köşede bir erkek grubu duruyordu. Biraz açlardı ama Londralıların her iki saatte bir yuvarladığı çayla iki dilim sayesinde ayakta duruyorlardı. İnsan Paris'tekine kıyasla daha az telaşlı bir hava soluyor gibiydi. Paris nasıl bistrolar ve işçileri ucuza çalıştıran dükkanların diyarıysa, Londra'da semaverler ve iş bulma bürolarının diyarıydı. Kalabalığı izlemek çok ilginçti. Doğu Londra kadınları çok güzeldir. Belki de melezlikten geliyor. Limehouse'da doğulularla doluydu. Çinliler, Chittagong'lu gemiciler, ipek şal satan Dravidliler, hatta kim bilir nereden çıka gelmiş birkaç Sih. Orada burada sokak mitingleri yapıyordu. Whitechapel'da şarkı söyleyen vaiz diye biri altı peniye sizi cehennemden kurtarma sözü veriyordu. Doğu Hindistan şirketi liman yolunda selamet ordusu The Saviton Army 1865'te William Booth tarafından kurulan uluslararası Hristiyan hayır kuruluşu ayin yapıyordu. Burada sinsi Yahuda gibi biri var mı? İlahisini sarhoş bir denizciyi ne yapmalı şarkısının melodisiyle söylüyorlardı. Tower Hill'deki iki mormon kalabalığa seslenmeye çalışıyordu. Kürsülerinin çevresinde bağırışıp laflarını bölen bir insan güruhu debeleniyordu. Biri onları çok eşlilikle suçluyordu. Topal, sakallı bir adam, görünüşe göre bir ateist, Tanrı lafını duymuş öfkeyle sorular yağdırıyordu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Sevgili dostlar, sözümüzü bitirmemize müsaade ederseniz, doğru adamları bir konuşturmadınız. Laf dalaşına girme. Hayır, hayır, sen önce bana yanıt ver. Bana Tanrı'yı gösterebilir misin? Sen bana Tanrı'yı göster, hemen inanacağım. Öf, kapa çeneni. Laflarını bölüp durma. Şimdi gösteririm sana laf bölmeyi. Koduğumun çok eşlisi. Çok eşlilik kötü bir şey sayılmaz. En azından koduğumun karılarını iş piyasasından çıkarıyor. Sevgili dostlar, müsaa. Yok, yok, öyle sıyrılmak yok. Tanrı'yı gözünle gördün mü? Ona dokundun mu? Onunla tokalaştın mı? Öf, laf dalaşına girme. Tanrı aşkına laf dalaşına girme. Vesaire vesaire. Mormonluk hakkında bir şeyler öğrenme merakıyla 20 dakika dinledim ama miting bağırışmalardan öteye geçemedi. Sokak mitinglerinin genel kaderi buydu. Midlesis sokağında pazar kalabalığının arasında pasaklı perişan bir kadın 5 yaşındaki bir veledi kolundan çekiştiriyordu. Tenekeden bir trompeti tehdikarca suratına salladı. Velet zırlıyordu. Eğleneceksin diye bağırdı anne. Seni buraya getirip bu trompeti neden aldım sanıyorsun? Bak, dizlerime yatırırım seni. Seni hergele seni. Eğleneceksin diyorum. Trompetten birkaç damla tükürük aktı. Anne ile çocuk ciyak ciyak bağırarak kayboldular. Paris'ten sonra her şey çok acayip geliyordu. Pennyfield'daki pansiyonda kaldığım son gece iki pansiyoner arasında kavga çıktı. Tam bir rezaletti. Emeklilerden biri beline kadar çıplak çamaşır yıkıyordu. 70 yaşında bir adam sırtını ateşe vermiş tıknaz liman işçilerinden birine ağır hakaretler yağdırıyordu. Ateşin ışığında emeklinin yüzünü görebiliyordum. Keder ve öfkeden ağlayacak gibiydi. Anlaşılan çok ciddi bir hadise yaşanmıştı. Emekli, seni, liman işçisi, seni iyice benzetmeden kapa çeneni, seni yaşlı. Emekli, sıkıysa gel dene, senden 30 yaş yaşlı olabilirim ama kodumu oturtururum. Liman işçisi, sonrasında ben de senin kafanı yararım o zaman, seni yaşlı p. Böyle 5 dakika sürdü. Pansiyonerler keyifsiz bir halde oturuyor, tartışmayı duymazdan gelmeye çalışıyorlardı. Liman işçisi somurtuyordu ama ihtiyar adamın öfkesi gitgide artıyordu. Diğer adama ufak ufak sataşmayı sürdürüyor, suratını ileriye uzatıp duvara tünemiş bir kedi gibi birkaç santim öteden çığlık atıp tükürüyordu. Yumruk atmak için cesaretini toplamaya çalışıyor ama başaramıyordu. Nihayetinde patladı. Bir nokta nokta işte sen busun, bir nokta nokta al da bir tarafına sok. Seni nokta nokta nokta nokta seni lime lime edeceğim. Bir a nokta nokta işte busun, seni nokta nokta orospu çocuğu al bakalım seni. İşte busun, seni nokta nokta seni nokta nokta seni siyah piç kurusu. Bu noktada aniden bir sıraya çöktü ve yüzünü avuçlarına alıp ağlamaya başladı. Diğer adam odadakilerin aleyhine tutum takındığını görünce dışarı çıktı. Daha sonra Steve münakaşanın sebebini açıkladı. Anlaşılan hepsi bir şirinlik yemek yüzündendi. Yaşlı adam bir şekilde margarinli ekmek erzakını kaybetmişti. Bu yüzden diğerlerinin hayrına verecekleri dışında 3 gün yemeksiz kalacaktı. Karnı tok, sırtı pek olan liman işçisi onunla alay etmişti. İşte kavganın sebebi buydu. Bir şilin 4 penim kalınca bir geceliğine Bov'daki ücreti sadece 8 peni olan bir pansiyona gittim. Boş bir alan ve geçitten geçilip yer altındaki 10 metrekarelik boğucu bir bodruma iniliyordu. Çoğu amele olan 10 kişi bir ateşin yakıcı parıltısı karşısında oturuyordu. Gece yarısıydı ama müdürün oğlu 5 yaşında solgun, yılışık bir çocuk amelelerin dizlerinde oyun oynuyordu. Yaşlı bir İrlandalı minnacık bir kafeste duran kör bir şakrak kuşuna ıslık çalıyordu. İçeride başka ötücü kuşlar da vardı. Bütün yaşamları yer altında geçmiş küçük solgun şeyler. Pansiyonerler ayak yoluna gitmek için bahçeyi geçmek yerine alışkanlıktan işlerini ateşin üstünde görüyordu. Masaya otururken ayaklarımın dibinde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim ve aşağı bakınca siyah şeylerden oluşan bir katarın yerde yavaş yavaş ilerlediğini gördüm. Kara Fatma'ydı bunlar. Yatakhanede 6 tane yatak vardı ve üstlerinde kocaman harflerle Bow yolu no nokta noktadan çalınmıştır yazan çarşaflar iğrenç kokuyordu. Yanımdaki yatakta çok çok yaşlı bir adam yatıyordu. Bir kaldırım sanatçısıydı. Omurgasında öyle bir eğiklik vardı ki yataktan dışarı taşıyordu. Suratımdan 1-2 metre uzakta duran sırtı çıplaktı. Üstünde kirden oluşan tuhaf sarmallar vardı. Mermer bir masayı andırıyordu. Geceliğin sarhoş bir adam gelip yere yatağımın yakınlarına kustu. Tahta kuruları da vardı. Paris'teki kadar kötü değildi ama yine de uyutmuyorlardı. Pislik içinde bir yerdi. Yine de müdür ve karısı cana yakın insanlardı ve günün ya da gecenin herhangi bir saatinde bir fincan çay yapmaya hazırdılar. 26. Bölüm. Sabahleyin her zamanki çayla 2 dilimin ücretini ödeyip 15 gram tütün alınca geriye yarım penim kaldı. Henüz B'den daha fazla borç almak istemiyordum. O yüzden tek çarem Berduş Bağırnağı'na gitmekti. Bunu nasıl yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu ama Romtom'da bir Berduş Barınağı bulunduğunu bildiğimden oraya yürümeye başladım ve öğleden sonra 3-4 gibi vardım. Bir adam Romtom'un pazar yerindeki domuz ağılına sırtını vermiş oturuyordu. Buruş buruş İrlandalı bir ihtiyar, belli ki bir Berduş. Gidip yanına oturdum ve ona tabakamı uzattım. Tabakayı açınca içindeki tütüne hayretler içinde baka kaldı. Tanrım, dedi. Burada nereden baksan 6 penilik kaliteli tütün var. Bunu nereden buldun Tanrı aşkına? Bu yollara düşeli uzun zaman olmadı belli ki. Niye? Yolda tütününüz olmuyor mu? Dedim. Yo, oluyor, oluyor. Bak bakalım. Eskiden içinde et suyu bulyonları bulunan paslanmış bir teneke kutu çıkardı. İçinde kaldırımdan toplanmış 20-30 izmarit vardı. İrlandalı başka türlü bir tütünü nadir bulduğunu söyledi. İnsanın titiz davrandığı takdirde Londra kaldırımlarında günde 50 gram tütün toplayabileceğini de ekledi. Londra'nın iğneli fıçılarından mı, Berduş Barınağı, geliyorsun diye sordu bana. Beni de bir berduş saymasını sağlayacağı düşüncesiyle evet dedim. Romtom'daki iğneli fıçıların nasıl olduğunu sordum. Şöyle dedi. Eh işte, bu kakao fıçısı, çay fıçısı var, kakao fıçısı var, bir de çirkef fıçısı var. Tanrı'ya şükür Romtom'da çirkef vermiyorlar. Ya da en azından son gelişimde vermiyorlardı. O zamandan beri York'a ve Wales'e gittim. Çirkef ne? Dedim. Çirkef mi? Dedi. Dibinde biraz kahrolası yulaf ezmesi bulunan bir kutu sıcak su. Çirkef işte bu. En kötüsü çirkef fıçıları. Bir iki saat konuştuk. İrlandalı sıcakkanlı bir ihtiyardı ama çok kötü kokuyordu ki ne kadar çok hastalıktan muzdarip olduğunu duyunca insana gayet doğal geliyordu bu. Görünüşe göre hastalık bulgularını ayrıntısıyla anlattı. Tepeden tırnağa ele alındığında şu sorunları vardı. Kel kafası egzamalıydı. Miyoptu ve gözlüğü yoktu. Kronik bronşiti, teşhis konulmamış bir sırt ağrısı, hazımsızlığı, idrar yolu enfeksiyonu, varisi, ağrılı nasırları vardı ve düz tabandı. Bu hastalık öbeğiyle 15 yıl yollarda taban tepmişti. Saat 5 gibi İrlandalı, "Çay içmek ister misin? Fıçı 6'ya kadar açılmıyor." dedi. "İçerim tabii." "İyi. Bedavaya çay ve çörek veren bir yer var. Üstelik iyi çay. Sonrasında kahrolası dualar okutuyorlar ama boş versene. En azından vakit geçiyor. Sen benimle gel." Yan sokaklardan birindeki küçük teneke çatılı bir barakaya götürdü beni. Köylerdeki kriket çadırlarını andırıyordu burası. İçeride yaklaşık 25 berduş bekliyordu. Birkaçı kirli, yaşlı, gedikli aylaklardı. Çoğunluk ise kuzeyden gelen, muhtemelen işsiz kalmış madenci ya da pamuk işçisi eli yüzü düzgün gençlerdi. Kapı hemen açıldı ve mavi ipek elbise giymiş, altın çerçeveli bir gözlük ve haç takmış bir hanımefendi bizi içeri aldı. İçeride 30-40 tane sert sandalye, küçük bir ork ve İsa'nın çarmıha gerilmesini gösteren kanlı bir taş baskı vardı. Kasketlerimizi çıkarıp rahatsız rahatsız oturduk. Hanımefendi çayları verdi. Biz çörek yiyip çay içerken aramızda dolaşıp ılımlı bir tonla konuştu. Dini konulardan konuşuyordu. İsa'nın bizim gibi zavallı, kaba saba adamlara karşı zaafının olduğundan, kilisedeyken zamanın nasıl hızla akıp geçtiğinden, yollara düşmüş bir adam için düzenli dua etmenin ne kadar çok işe yaradığından. Nefret ettik. Sırtımızı duvara vererek oturup kasketlerimizle oynadık. Bir berduş kasketini çıkarınca kendini çıplak hisseder. Hanımefendi bize hitap ettiğinde kızarıp bir şeyler mırıldanmaya çalışıyorduk. İyi niyetli olduğu su götürmezdi. Elinde çörek tabağıyla kuzeyli gençlerden birine yaklaşırken şöyle dedi. Peki ya sen evladım? Sen diz çöküp cennetteki babamızla konuşalı ne kadar oldu? Zavallı çocuk tek kelime edemedi ama yiyecek görünce yüz kızartıcı bir şekilde guruldayan midesi onun yerine yanıt verdi. Öyle utandı ki çöreğini zar zor yutabildi. Adamlardan sadece biri hanımefendiyi onunla aynı tavırla yanıtlamayı başardı. O da ayyaşlıktan rütbesini kaybetmiş bir onbaşıyı andıran, çevik görünümlü, kırmızı burunlu bir gençti. Yüce İsa kelimelerini böyle utanmadan telaffuz eden başka hiç kimseyi görmemiştim. Kuşkusuz hapishanede edinmişti bu beceriyi. Çay bitince berduşlar birbirlerine yan yan bakmaya başladılar. Herkesin aklında aynı düşünce vardı. Acaba duadan önce tüyebilir miyiz? Biri sandalyesinde kıpırdandı. Tam olarak ayağa kalkmadı ama gitme fikrini ima edercesine kapıya şöyle bir baktı. Kadın bir bakışla bu düşüncenin önünü aldı. Her zamankinden de ılımlı bir tonla şöyle dedi. Hemen gitmenize gerek yok herhalde. Berduş barınağı 6'ya kadar açılmadığına göre önce diz çöküp Tanrımızla biraz konuşacak vaktimiz var. Bence sonrasında hepimiz kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Sizce de öyle değil mi? Kırmızı burunlu adamın hanımefendiye çok yardımı dokunuyordu. Orgu yerine yerleştirip dua kitapları dağıtıyordu. Bunu yaparken sırtı hanımefendiye dönüktü ve kitapları iskambil kağıtları gibi dağıtıp herkese "Al bakalım ahbap, işte sana koduğumun eli, 4 as ile 1 papaz" vesaire diyerek eğleniyordu. Kafamız çıplak, kirli fincanların arasında diz çöküp yapmamız gereken şeyleri yapmadığımızı, yapmamamız gereken şeyleri yaptığımızı ve sağlıksız olduğumuzu mırıldandık. Hanımefendi şevkle dua ediyordu. Ama katıldığımızdan emin olmak için gözleri hep üstümüzdeydi. Bakmadığı zamanlar birbirimize sırıtıp göz kırpıyorduk ve sadece umursamadığımızı göstermek için açık saçık espriler yapıyorduk. Ama boğazımız biraz düğümlenmişti. Kırmızı burunlu adam dışında kimse duaları fısıltıdan yüksek sesle okumaya cüret edemiyordu. İlahi kısmında biraz daha iyiydik. Bir tek "İleri Hristiyan askerler" melodisini bildiğinden bazen ona kayıp ahengi bozan yaşlı berduş hariç. Dua fastı yarım saat sürdü. Sonra kapıda tokalaşıp ayrıldık. "Of," dedi biri. Yeterince uzaklaştıktan sonra "Sıkıntı geçti. Koduğumun duaları hiç bitmeyecek sandım." "Çöreğini yedin," dedi bir başkası. "Karşılığını vermen lazım." "Duasını etmek lazım yani." "Ah ah, her şeyin bir bedeli var. Koduğumun dizlerinin üstüne çökmeden 2 penilik çay bile alamıyorsun." Herkes mutabakat içinde mırıldandı. Anlaşılan berduşlar aldıkları bedava çaya minnettar kalmamışlardı. Oysa harika bir çaydı. Kolonyalı kırmızı denilen rezillik kaliteli bir bordoksten ne kadar farklıysa, bu da kafelerdeki çaydan o kadar farklıydı. Ve bu yüzden hepimiz çok memnunduk. Bizi aşağılama amacı gütmeden iyi niyetle verildiğine de çok eminim. O yüzden doğrusu minnet duymamız gerekirdi ama yine de duymuyorduk. 12. ayrımın sonu. Sayfa 166.